أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muhterem kardeşler, bir önceki siyer dersimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet uğrunda karşılaştığı bazı zorluklardan bahsetmiştim ve bazı ona yapılmış olan bazı itirazlardan bahsetmiştim. Özellikle müşriklerin Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a yaptıkları en büyük itirazlardan birisi tek Allah'a davet etmesi ve var olan bütün putların, bütün ilahların, bütün Rab edindikleri o sahte olan ilahların tamamıyla terk edilmesi, bırakılması, üstünün çizilmesi, sadece Allah'a yönelmek onlara ağır geliyordu. Çünkü bu putperestlik onların kalplerine işlemişti, kanlarına, etlerine işlemişti iyice ve bunun akabinde, bunun yani arkasında çok büyük menfaatleri de vardı. Özellikle yani tevhide gelmeyişlerinin en büyük sebeplerinden birisi bu putperestlikte çok büyük menfaatleri de vardı. Özellikle Mekkeli müşriklerin. Çünkü o zamanın genelde yani İbrahim aleyhisselam dinine mensup olan kimseleri Mekke'yi, Kabe'yi yine takdis ediyorlardı. Hacca gidiyorlar, ibadet ediyorlar. Ve tabi hacca giderken oralarda malumunuz şu anda da hac olduğu yani hac yapılmaktadır. Müslümanlar hac yapıyorlar. Bu hac işlemiyle büyük menfaatler de elde ediliyor. Özellikle dünyanın değişik yerlerinden hacılar gidiyor. Milyonları buluyor. Bu sadece hac döneminde 3 milyon, 4 milyon hacı gidiyor. Sene içerisinde yani umreye gidenlerle beraber belki 10 milyonu ne yapıyor? Aşıyor. İşte 10 milyon insanın bir memlekete gittiğini bir düşünün. O memlekette ne kadar ticaret revaçta olur, ne kadar çok kazançlar elde edilir. Bir de bazı batıl olan şeyler yapmışlardı. Müşrikler sırf milletin parasını yemek için işte bu Kabe'ye gelen, bu hacca gelen, ibadete gelen bir kimse günahkar olan kimsedir. Bu elbiseleriyle tavaf edemez. Bu haliyle Allah'a yaklaşamaz. Ancak yeni elbiseler alması gerekiyor. Hiç günah işlemediği. Çünkü bu elbiselerle günah işlemiştir insanoğlu. Bunlarla Allah'ın huzuruna nasıl çıksın? Nasıl bu mübarek yerlere girsin? Kabe'yi nasıl tavaf etsin? Kendileri tabii çıkarmışlar. Maddi menfaat elde etmek için. Ve temiz elbiselerle Allah'ın huzuruna çıkmak lazım. İbadet etmek lazım. Bu elbiselerinizi atın, çıkarın. Burada yeni temiz elbiseler alın, giyinin. O şekilde ibadetinizi yapın diye böyle bir şey çıkarmışlardı. Tabi parası olan, imkanı olan o elbiselerden satın alıyordu. Elbise satın alamayan fakirler de ne yaparlardı? Çıplak olarak Kabe'yi tavaf ederlerdi o zaman müşrikleri. Erkekler gündüz, kadınları ise gece vakti. Tavaf ederlerdi ki karanlıkta yani görünmesinler. Hatta şiir okurlarmış ve bizlere bakan kimseye hakkımızı helal etmiyoruz diye müşrikler bu şekilde yani onlara bakacak olan kimselere haklarını helal etmeyeceklerini söylerler. Yani o kötü fahişeliği de maalesef yapıyorlardı Allah'ın evinde. Yani çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmek. Tabi bu bir fahişeliktir, kötü bir şeydir. Ve din adına çıkartılmış olan bir şeydi. Bunu müşrikler çıkartmışlardı. Yine putların satılması. Hemen hemen herkesin evinde belki bir put var veyahut da birkaç tane put var. Put imanatçıları sürekli put yapar, satıyorlar. Yani putperestliğin arkasında çok büyük menfaatler vardı. Buna binaen yani bunu terk etmek onlara ağır geliyordu. Ama değişik bahaneler demiyorlardı. Bizim menfaatimiz elimizden gidecek. Değişik sebepler getiriyorlardı. İşte bu adam bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu adam işte Allah'ın dostlarına düşmandır. Bu adam işte vesileler edinmek istemiyor. Bunun aklında zaten bir dengesizlik var. Bunda bir delilik var. Bu sihirbazdır. Bu ailenin arasını işte bölüyor, parçalıyor diye değişik bahaneler getiriyorlardı. Özellikle ahirete çokça itiraz ediyorlardı. Çünkü ahirete iman etmiyorlardı genel anlamda. Ve genelde dikkat değilseniz ahirete iman etmeyen bir insan nefsine hoş geliyor ahirete iman etmemesi. Aklımda kalmıştı. Birisi anlatıyor. Birisiyle münakaşa etmiş. Komünist olan yani Allah'ı inkar eden birisiyle. Onunla ilgileniyor. Aradan bayağı bir aylar geçiyor. En son Allah-u Teala hidayet nasip ediyor. O komünist olan kimseye. Allah'ı tamamıyla inkar eden, ahireti inkar eden, hayatı sadece maddeden ibaret gören o kimse sonunda tövbe ediyor. Sonra itiraflarda bulunuyor ve o hidayetine sebep olan kimseye diyor ki ben gerçekte Allah'a iman ediyordum diyor. Gerçekte yani bu kainatın illaki bir yaratıcısının olacağını yani çok yüce bir Halık'ın bir Rabbin olacağını ben yani şey yapıyordum biliyordum diyor. Bu hayatın akabinde bir ahiretin olacağını biliyordum ama bunu kabullenmek istemiyordum diyor. Çünkü ben çok rahat yaşamak istiyordum nefsimin istediği gibi. Yani din beni alıkoymayacak. Hiçbir kanun, hiçbir yasa, hiçbir işte düzen, hiçbir din, hiçbir mezhep, hiçbir fikir beni alıkoymaması lazım. Ben tam bir hürriyet istiyordum. Yani nefsim istiyordu. İstediğim gibi yiyip içeyim, istediklerimi yiyip içeyim, istediğim kadınla beraber olayım, istediklerimi yapayım. Yani tamamıyla aslında nefsime tam bir köle olmak. Nefsimi ilah edinmek. Bunun içerisindeydim. Ben içimde vardı diyor ama o şekilde kendimi inandırmaya çalışıyordum diyor. Allah-u Teala yok, ahiret yok, cennet, cehennem yok, insan özgür olması lazım. Hani işte gözle görmediğimiz, kulağımızla işitmediğimiz, işte elle tutmadığımız şeyler nerede? Bunlar yok, yani gözle görünmüyorsa o zaman yok anlamındadır, haşa. Böyle inkar etmeye çalışırdık diyor ben ve arkadaşlarım ve ama gerçekte diyor. Böyle bir şey vardı diyor içimizde. Bu müşrikler de ahirete inanmak istemiyorlardı. Çünkü ahirete iman eden bir kimse ile iman etmeyen kimse arasında çok çok fark var. Özellikle Müslüman ile kafiri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden birisi Müslüman ahirete iman eder. Ahirete iman ettiği için yapmış olduğu bütün amelleri düşünür, hesaba çeker kendisini. Bu ameli yapacağım haram mıdır? Caiz midir? Değil midir? Allah-u Teala yasaklamış mı, yasaklamamış mı? Günahı var mı, yok mu? Bütün amellerinde kendisini kontrol eder. İslam müsaade etmezse yapmaz. Müsaade ederse yapar. Ama ahirete iman etmeyen bir kimsenin böyle bir derdi olmaz. Nefsinin hoşuna gidiyorsa yapar. Sadece bir şeyden çekinir, korkar, o da kanunlardan. Bu beşeri sistemlerden. Yani yakalanırsam bu hal üzere ceza alacağım. İşte bu kanunu nasıl yırtarım, bunu nasıl aşarım, bunu nasıl geçerim, nasıl yakalanmam diye sürekli hile yollarına da müracaat eder. O yüzden belki en kanuncu takılan bir adam bile çok rahat bir şekilde kendi nefsine uymadığı zaman bir kanunu istediği gibi sündürür, istediği gibi değiştirir. Bugün mesela bu kanun çıkaran bu tağutlar, kanun çıkarıyorlar, bugün kanun çıkarıyorlar. Yarın öbür gün nefislerine dokunsa, biraz menfaatleri batsa bakıyorsunuz hemen kanunu değiştiriyorlar. O sebeple mesela Türkiye'de bildiğim kadarıyla her 10 senede bir, eskiden böyleydi şu anda tam bilmiyorum durumunu, 10 senede bir anayasa yaparlardı, değiştirirlerdi. Sürekli değiştiriyorlar, sürekli değiştiriyorlar. Niçin değiştiriyorlar? Çünkü beşer ürünü artı menfaatlerine bazen dokunuyor. Bunu değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bazen de tabii zamanın şeyine cevap veremiyor. Kusurunu, eksikliğini hissediyorlar. Başarılı olmadığını görüyorlar. Sürekli değiştiriyorlar. Değiştirmeseler dahi sündürüyorlar, çekiyorlar. Değişik şekillere, kalıplara sokuyorlar o maddeyi. Bunu Kemalistler de yapıyor, demokratlar da yapıyor. Bütün beşer sistemleri, sahipleri, bütün dünya üzerinde hepsi yapıyor. Tıpkı İsrailoğullarının nasıl hani hesaplarına gelmediği gibi Allah'ın şeriatını değiştirdilerse gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar bundan dolayı işte nefislerine hoş gelmeyen yerlerde Allah'ın dinini tahrif ettiler. Değiştirdiler. Tabi onlara tabi olanlar da var bu ümmette. Maalesef onları adım adım karış karış takip edenler var. onlar Allah'ın gazabına maruz kaldıkları gibi bunlar da Allah'ın gazabına maruz kalacaklar. Allah'ın dinini tahrif edenler. Mesela işte örtü farz değildir. Bu eskiden tavsiye edilmiş Araplar için geçerli olan bir şeydi ama günümüzde gerekmez. İşte hırsızın elinin kesilmesi demek onu o işten alıkoymak demektir. İşte zina eden kişiye ceza vermek yani onu tedip etmek yoksa bilindiği gibi o ceza şekli değildir diye Allah'ın dinini tahrif etmeye çalışan zındıklar vardır. Sırf menfaatlerine, nefislerine ağır geldiğinden dolayı bu yola müracaat ediyorlar. İşte müşrikler de böyle kabullenmek istiyorlardı. Bu hayatımızda işte biz özgürüz. Zaten bu hayatın akabinde bir ahiret yok, bir şey yok. Sadece bu dünya yaşantımızdır. Böyle düşünen bir insan da ne kadar zevk-ü sefasını yani yaşarsa o kadar kâr ettim diye o gözle bakmaya başlar. Evet. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların bu itirazlarına karşı getirdikleri bu bahanelere karşı hiç iltifat etmeden davetine gece gündüz devam ediyordu. Hiç çekinmeden, korkmadan ve başına gelecek olan eziyetlere de aldırış etmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetine devam ediyordu. Çünkü Allah-u Teala fasda bime tu'mar ve arid anil müşrikin diyordu ona. Sana emredileni açık bir şekilde anlat. Allah'ın dinini tebliğ et ve müşriklerden yüz çevir. Müşrikler sana eziyet edecekler. Sana komplo kuracaklar. Sana sıkıntılar verecekler. Nefsine ağır gelen şeyler yapacaklar ama sen bunlara katlan ve Allah-u Teala eski ümmetlerden bol bol misaller veriyordu. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden neler çektirmişler peygamberlerine, İbrahim Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan ve Musa Aleyhisselam'dan, geçmiş peygamberlerden ve geçmiş müminlerden Allah-u Teala özellikle Mekke döneminde bol bol bahsetmiştir. Eski ümmetlerden, helak olan ümmetlerden bol bol bahsetmiştir ta ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmetine yani sahabe-i kirama ders olsun. Onlar için bir nevi şarj olacakları bir manevi bir şey olsun diye Allah-u Teala teselli ediyordu. Evet, davet tabi yayıldıkça müşrikler tutuştular. Baktılar ki gün be gün İslam yayılıyor. Gün be gün güçleniyor ve İslam her tarafa ulaşmaya başladı. Kabileler işitti, insanlar işittiler. Uzaktan gelenler tabi Mekke'ye gelenler, hacca gelenler gelip işitiyorlar, duyuyorlar. Bazıları iman ediyor ve bunlar döndükten sonra iman edenler tebliğ ediyor. Duyanlar da kendi bölgelerinde anlatıyorlar. Haccın tabi Mekke'nin çok büyük etkisi vardı davette. Çünkü dünyanın değişik yerlerinden İbrahim'i olan, o dine mensup olan kimseler geliyorlardı. Hacca gelirken de İslam'ı işitiyorlardı ve döndükleri zaman da her birisi kendi memleketine, kendi kasabasına, kendi köyüne, kendi mıntıkasına o İslam'ı götürüyordu. İman etmese dahi bahsediyordu. Mekke'de şimdi işte yeni bir din çıkmış, işte sahipleri var, şöyle mücadele var aralarında diye İslam yavaş yavaş yayılıyordu ve tabii müşrikleri tutuşturdu bu. Gün be gün tehlikesi büyüyor. Ve buna engel olmak lazım diye artık alarm düğmesine bastılar. Ve özellikle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabe-i kirama önce ilk yani planda psikolojik bir baskı uygulamaya başladılar. Yani fiili bir işkence yapmadan önce psikolojik bir baskı. Bunda sözleriyle, fiilleriyle, tavırlarıyla bunu yapmaya çalıştılar. Tabi bazı yaptıkları şeyleri usluplara geçmeden iptila ile ilgili olarak birkaç şey bahsetmek istiyorum. Yani bunun sebebi nedir? Biliyorsunuz Allah-u Teala kullarını iptila eder. Yani imtihan eder. Tıpkı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i imtihan ettiği gibi, sahabe-i kiramı imtihan ettiği gibi bütün Müslümanları kıyamete kadar imtihan edecektir. Ve bu Allah'ın sünnetidir. Hazreti Adem'den günümüze kadar bütün müminler imtihan edilmişlerdir. Belaya düçar olmuşlardır. Ve kıyamete kadar her müminim diyen, la ilahe illallah diyen, ben tağutları reddediyorum diyen her bir mümin muhakkak ki bu imtihandan geçecektir. Bazılarına şiddetli, bazılarına belki hafif olacak. imanına göre imanı çok kuvvetli olanların imtihanı da şiddetli olacaktır. İmanı zayıf olanların imtihanı da daha hafif olacaktır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam yubtelel mer'u ala kaderi dinihi diyor. Her bir kimse dinine göre imtihandan da geçer diyor. Belalara tabi tutulur diyor. Dinine göre. Eğer ki diyor dininde sert ise, kuvvetli ise onun belaları çoğaltılır diyor. Dininde hafifliği varsa belaları da o oranda hafifler. Başka bir hadisinde اَشَدُّ الْبَلَاءِ الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ diyor. Belaya en çok düçar olanlar diyor peygamberlerdir. Sonraki gelenler, sonraki gelenler. Yani peygamberlerin altında artık sıddıklar geliyor, şehitler, salihler böyle. Kişinin imanına, takvasına göre, salih ameline göre imanı ne yapıyor? İmanı kuvvetli oldukça belası da Allah-u Teala tarafından imtihanı da ağır oluyor. İmanı zayıf oldukça da imtihanı zayıf oluyor. Tabi bu bela, bu imtihan çok çeşit çeşittir. Maddi ve manevi şekilleri vardır. Mesela hastalık da bir beladır. Korku da bir beladır mesela. Düşmanların tasallutu bir beladır. Açlık bir beladır. Fakirlik. İşte herhangi bir şeyini kaybetmesi. Malı olsun, çocuğu olsun, kendi organı olsun, en yakını olsun. Ve dini uğruna başına gelecek olan sıkıntılar. Hapis olsun, işkence olsun, sürgün olsun, ölüm olsun vesaire. Başına gelecek olan bütün sıkıntılar, yani sıkıntı adına ne varsa bela kısmına giriyor. Bir ayet-i kerimesinde inna ce'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Biz yeryüzünün üzerindekini dünyaya zinet olarak kıldık, süs olarak kıldık diyor. Niçin? Linebluwahum ayyuhum ahsanu amela. Ta ki onları imtihan edelim kimin en güzel salih ameli vardır. Bütün bu yeryüzünün üzerindeki süsler işte çocuktur, kadındır, arabadır, paradır, bahçedir, kattır, yattır vesaire, ne varsa insanın nefsine hoş gelen bütün hepsi zinettir, bütün hepsi de imtihandır, iptila sebebidir. Yani varlık da bir imtihandır, zenginlik başlı başına bir imtihandır. Ve niceleri zenginlik sebebiyle imtihanını kaybediyorlar. Yani zenginlik nedir? Hani sadece sıkıntı olarak da düşünmemek lazım. Zenginlik bile başlı başına bir imtihandır. Güzellik başlı başına bir imtihandır. Nice mesela güzel kadınlar, o güzellikleri onlara fitne oluyor, açılıp saçılıyorlar. İşte çıplak bir şekilde dolaşmaya başlıyorlar veya artistlik yapıyorlar veya pislik yapmaya başlıyorlar. O güzelliği ona imtihan oluyor, bela oluyor. O bela sebebiyle de ahiretini kaybediyor, cennetini kaybediyor. Adamın sesi güzeldir veya kadının sesi güzeldir. Allah imtihan etmiş. Güzel bir sesle ama aslında onu iptila etmiş. Bela vermiş. Allah yolunda kullanırsa çok büyük ecir kazanır. Şeytan uğrunda şarkılarda kullanırsa Allah korusun ahiretini kaybeder. Para da böyledir, her şey böyledir. Sıhhat de böyledir, güç kuvvet de böyledir, zeka da böyledir. Makam da böyledir. Allah-u Teala bazılarına makam veriyor. Aslında imtihan beladır ama kaybediyorlar. Evet, yeryüzündeki demek ki kısacası her şey insanoğlu için imtihan sebebidir. Evet. İşte Allah-u Teala bu imtihan ile, bu belalar ile salih olan kullarını, müttaki olan, mümin olan, hakiki olan, güzel olan, gerçekten hani bu davaya layık olan, bu davaya taşıyacak olan kimseleri öbürlerinden Allah-u Teala ayırt ediyor. Fitne zaten budur. Fitne fetene zeheb ederler. Altını yani bir nevi imtihana tabi tuttu. Şöyle tabi tuttu. Altını işte ateşe tabi tutuyor. Çok şiddetli bir ateş. Onu eritiyor. Bazı şey işlemler yapıyor ve altını diğer katılmış olan maddelerden tasfiye ediyor. Buna işte fetene zeheb derler Araplar. Bu altını tasfiye etmek demektir. Yani var olan değişik maddelerden, katılmış olan değişik maddelerden arındırıyor. Ondan sonra saf altın oluyor. İşte insanlar arasında da kim mümindir, kim kafirdir, kim münafıktır. Sonra müminler arasında kim müttakidir, kim fasıktır. Kim bu davayı taşıyacak, bu davayı götürecek, buna layık olacak, kim layık olmayacak. Bunu Allah-u Teala ortaya çıkarmak için bütün insanları ne yapmıştır? imtihan etmiştir. Allah-u Teala tabi biliyor kimin layık olduğunu ama bir imtihan sürecindeyiz. Ortaya çıkması için ve kimse ahirette itiraz etmemesi için Allah-u Teala hepimizi imtihan sürecinden geçiriyor. Ve şöyle bir gerçek de vardır. Hiçbir dava, hiçbir din bu sıkıntılardan geçilmeden, bu belalara düçar olmadan kesinlikle hakim olmaz. Küfür davası da olsa, İslam davası da olsa, yani hak bir dava da olsa, batıl bir dava da olsa bunun için mücadele lazım. Bunun için bedel ödemek lazım. Ondan sonra o dava hakim olur. Dünya üzerindeki bütün davalar bu şekilde hakim olmuştur. Bedeller ödenmiş, sıkıntılar çekilmiş ve o davanın taşıyıcıları olmuş, layık olmuşlar. Ondan sonra onlar galip gelmişler. İster bu hak dava olsun, ister batıl dava olsun. İster İslam'ın hakimiyeti olsun, ister komünizmin hakimiyeti veyahut da demokrasinin hakimiyeti veyahut da laikliğin, küfrün hakimiyeti. Yani her bir davanın adamları vardır. Bunu ne yapıyorlar? Bunun için gece gündüz çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Ve seçkin olan kimseler tabi bu işi üstleniyor. Seçkin olan kimseler. Herkes tabi taşımaz. Mesela bir hadiste aleyhissalatü vesselam fi kulli mi'etin minel ibili rahile diyor. Her 100 deveden rahile olan bir tanedir. Yani sefere uygun olan deve bir tanedir. Her bir sefer, her bir deve sefer için uygun değildir. Yani insanı rahatlatacak olan bazı develer var. Bildiğim kadarıyla bu çift hörgüçlü olan develer var. Bunların sayısı çok azdır. Ve bunlar mesela sefer için bire birdir. Yine develer arasında tabii cinsine göre çok farkları vardır. Bunların çok böyle güzel cinsleri olanlar vardır ki sefer için bire birdir. Adam ona bindiği zaman yüzlerce, binlerce kilometreyi kat eder Allah'ın izniyle o devenin üzerinde. O sefer için uygundur ama her bir deve sefer için uygun değildir. Adamı yıpratır, adamı mahveder. İşte her 100 deveden bir tanesi böyle sefer için bire bir çok mükemmel olur. Yani manası insanlar arasında da bu davayı yürütecek, liderlik yapacak, bedel ödeyecek insanlar da azdır. Evet, işte bunlara Allah-u Teala ne yapar? Temkin verir yeryüzünde. Temkin yani güç, kuvvet verir, otorite verir. Ve imtihana tabi tutulmadan güç, kuvvet, otorite gelmez. İmam Şafii'ye soruyorlar. Adam sordu, diyor ki hangisi insan için daha faziletlidir? En yumekken ev yübtele. Yeryüzünde işte otorite sahibi olması mı yoksa belaya düçar olması mı? Yani bir Müslüman için hangisi daha hayırlıdır? İmtihana tabi tutulması mı? Hani bunun akabinde çok büyük ecirler alır. Yoksa otorite sahibi olması, kuvvetli olması işte İslam'ı hakim kılar ve onun akabinde çok büyük hayırlar gelir. İmam Şafii de dedi ki لَا يُمَكَّنُ حَتَّى يُبْتَلَى. İmtihana tabi tutulmadan zaten otorite sahibi olamaz. Önce belaya düçar olacak, ondan sonra güçlü olacak, eline otorite gelecek. فَاِنَّ اللّٰهِ اِبْتَلَى نُوحًا. Çünkü Allah-u Teala Nuh'a ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Muhammeden salavatullahi ve selamu aleyhi mecmain. Bütün bu ulul azm peygamberlerini sayıyor. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor Allah-u Teala imtihan etti diyor. فَلَمَّا صَبَرُوا مَكَّنَهُمْ. Onlar sabredince Allah-u Teala da onlara güç, kuvvet verdi, otorite verdi diyor. Evet, yani illaki bu sıkıntılar olacaktır Müslümanlara. Bu sıkıntılara katlanan kimselere de Allah'ın yardımı gelecektir ve Allah-u Teala onların şanlarını hem dünyada hem de ahirette yüceltecektir. Bir hadiste de aleyhissalatü vesselam, İmam Müslim'in rivayeti hadiste, huffetil cennetu bil mekarih ve huffetil naru bil şehevat. Cennet diyor şehvetlerle, cehennem şehvetlerle donatılmış diyor, etrafı donatılmış. Cennet ise kötü olan şeyler, kerih olan şeylerle donatılmış. Cennetin etrafı kerih olan şeylerle donatılmış. İnsanoğlu tabii korkuyor, çekiniyor görünce. Yani cennet var ama işte sıkıntılar var. O yüzden herkes bu yola girmiyor. Cehennem ise etrafı hep şehvetli olan şeylerle donatılmış. Onları gören bu beyinsiz olan kimseler, tıpkı o beyinsiz olan hani haşerat, ateş gördüğü zaman hiç düşünmeden gidip ateşin içine düşüyorsa, hani ateş böcekleri vardır, gidip ateşe düşüyorlar, yanıyorlar. Her gördüğü ışığı artık bir şey tasavvur ediyor herhalde, çok güzel bir şey diye ve hiç düşünmeden, akletmeden direkt gidip kendisini ona atıyor ve yanıyor. İşte aklı olmayan, aklını da dinde kullanmayan kimseler de cehenneme böyle aynen o ateş böcekleri gibi koşup koşup cehenneme düşüyorlar, Allah korusun. Evet, hikmetler var bu iptilanın. Birincisi, nefisleri tasfiye etmek. Yani kim mümindir, kim kafirdir, kim münafıktır, bunlar ancak imtihanla belli olacaklar. Kim mücahittir, kim mücahit değildir. Kim Allah için işte her şeyini feda ediyor, kim feda etmiyor. Kim sadece dil ile konuşuyor, ameli yok, kimin ameli var, konuşması azdır. Bütün bunlar tabi ancak imtihanla, İptilayla ortaya çıkar. Estaizu billah, ahasiben nasu en yutreku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. İnsanlar fitneye, yani imtihana tabi tutulmadan ve imtihana çekilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ve lekad fetennellezine min kablihim, biz daha öncekileri imtihana tabi tuttuk. Fele ya'lemennallahu lezine sadaku ve le ya'lemennel kâzibin. Ta ki Allah-u Teala sadık olanları, bir de yalancı olanları ortaya çıkarsın diye daha öncekileri imtihan ettik, sizleri de imtihan edeceğiz. Birinci sebebi budur. Hakiki olan Müslüman ile sahtekar olan Müslüman arasındaki farkı ortaya çıkarmak için. İkincisi, bu davayı taşıyacak olan cemaati terbiye etmek için. İlla ki bu davanın sahipleri çıkacak, bunlar bir cemaat olacak ve Allah-u Teala iptilalarla bu cemaati ne yapacak? İmtihan edecek, yani terbiye edecek, eğitecek. Ta ki layık olsunlar, ta ki bu davayı taşısınlar. Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın davası basit değildir. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i diyor, Allah'ın kelamını bir dağa indirecek olsak diyor, dağ paramparça olur diyor Allah'ın korkusuyla. Niye? Çünkü Allah'ın kelamı çok ağırdır. İnne senulqi aleyke kavlen thakila. Hani teheccüd namaza kalkmasını, geceleyin uzun uzun Allah'a ibadet etmesini Allah-u Teala emrediyordu ya Resulüne. Niçin? Çünkü biz sana çok ağır bir söz indireceğiz. Kur'an-ı Kerim'i indireceğiz. İslam'ı indireceğiz. Allah'ın dinini indireceğiz. Bu çok ağırdır, basit değildir. Bunu taşıyabilmen için çok güçlü olman lazım. Takvayla donanman lazım. İşte bir cemaat de, Allah'ın dinini taşıyacak olan bir cemaat de, Allah o cemaati imtihan eder. Bunları tasfiye eder. Bunlardan dökülenler olur olur olur. En son kuvvetli, böyle güzel bir fiye kalır. Mesela Talut aleyhisselam savaşa çıkardığı zaman İsrailoğulları, müminleri Calut'la savaşmak için, o gaddar olan, putperest, Allah tanımayan o kavimle savaşmaya giderken koca bir orduyla çıkıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam belki 20 bin kişiyle Mine'ye takriben çıkıyorlar. Ve Allah-u Teala bunları imtihan ediyor. Bunlar hepsi layık değil yani bu savaşa, bu davayı taşımada, bu kafirlere mücadele etmede. Kuru kalabalık yani. Bu kuru kalabalıkla savaşa girilmez. O yüzden ne kadar sayı az olursa ve sağlam olursa, çok olup da aralarında çürük adamların olmasından çok daha nedir, hayırlıdır. Çünkü büyük kalabalıklar aralarında işte kaçanlar, ne bileyim vazgeçenler, korkutanlar olduğu zaman o büyük kalabalıklar da perişan olurlar, yani hezimete uğrarlar. İşte Allah-u Teala bunları imtihan ediyor yolda. Bir nehirden geçiyorlar, tabii çok susamışlar, susuz kalmışlar. Şiddetli bir sıcak, iyice susuz kalmışlar. Susuzlukla Allah-u Teala imtihan ediyor. Tabii ağır bir şeydir, kolay değildir. Ramazan ayını düşünün, hani özellikle öğleden sonra sıcağın bastırdığı bir vakitte böyle susuz kaldığınız, güneşte çalıştığınız bir günü düşünün. Şarıl şarıl su akıyor önünüzde ve içemiyorsunuz çünkü oruçlusunuz. İçerseniz bozulacak. Niceleri mesela sırf işte susuz kalamıyorum, aç kalamıyorum, o yüzden oruç tutmuyor. Müslümanım diyen niceleri oruç tutamıyorlar. Katlanamıyor çünkü nefsi bastırıyor, ağırdır yani. İşte Allah-u Teala da İsrailoğullarını imtihan ediyor, suyla imtihan ediyor. Susuz kalınca bir nehirin yanından geçiyorlar. Talut aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala bu sudan içmenizi yasaklıyor. En fazla sadece bir avuç, yani bir avucun alabileceği kadar, bir yudum. biraz böyle ağzınızı ıslatacaksınız, az bir şey böyle. Boğazınız ıslansın, içemezsiniz yani, kana kana içemezsiniz, yanınızda alamazsınız. Allah'ın imtihanıdır dediğim onlara, belasıdır. Ama ne yaptılar diyor ayette, nasıldı ayetin başı? فَلَمَّ فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ İşte orduyu alıp diyor yola çıktığı zaman Talut قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ Allah-u Teala sizi nehirle imtihan edecektir. Belaya tabi tutacaktır. فَمَنْ شَرِبَهُ فَاِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ شَرِبَهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Diyor ki kim ondan su içerse artık o benden değildir. Yani artık bu ümmetten değildir. Bu taifeden artık olamaz, buna layık olamaz. Ama ondan içmeyen benden olacaktır diyor. Çok azı müstesna hepsi içtiler diyor. Çok azı müstesna. Geneli ne yaptılar? İçtiler. Ve o su sebebiyle hastalandılar. Bazıları helak oldular ve savaşa devam edemediler. Büyük bir kısmı. Derken en son işte o müşrik olan kavmin karşısına geldikleri zaman, Calut'un karşısına geldikleri zaman baktılar ki çok büyük cüsseli olan insanlardır. Yine bunlardan dökülenler oldu. Korkanlar oldu. Onları tabii mümin olanlar teselli ettiler. Dediler ki kem min fiyetin kalileten galebet fiyeten kethireten biiznillah vallahu ma'as sabirin. Nice az topluluklar, nice çok toplulukları Allah'ın izniyle yenmiştir. Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. Sabredin. Allah'ın izniyle yeneceğiz bunları. Kaçmayın, çekinmeyin, gitmeyin. Ama tabii orada da dökülenler oldu derken en son sayıları 313 kişi kalıyor. 300 küsur veyahut da 313 kişi, yani takriben Bedir savaşına katılan sahabenin sayısı, bu İsrailoğullarından samimi olanlar, Talut Aleyhisselam'la beraber savaşa çıkanların sayısı kadardır yani. Bu kadar sayıya düşüyorlar. Binlerce kişiden sadece 313 kişiye iniyorlar ve bunlar sabrediyorlar. Sebat gösteriyorlar o kafir kavim karşısında, gaddar kavim karşısında ve Allah-u Teala zaferini indiriyor onlara ve muzaffer oluyorlar. İşte bu davayı taşıyacak olan kimseleri Allah imtihan ediyor, belalardan geçiriyor ta ki layık olan kimseleri ayırt etsin ve terbiye etsin o cemaati. Çünkü onlar çok büyük bir din taşıyacaklar. Üçüncü sebep, nefislerdeki gizli olan şeyleri ortaya çıkarmak içindir. Allah-u Teala imtihan sebebiyle insanın içindeki gizli olan şeyini ortaya çıkarıyor. İmtihanla ortaya çıkar. Korku imtihanla ortaya çıkar. Gerçek mümin değilse, münafıksa imtihan ile ortaya çıkıyor. Ve özellikle de cihat, kardeşler cihat ameli ve diğer ameller, özellikle hangi amel çok meşakkat veriyorsa kişinin gerçek şeyini ortaya çıkartıyor. Dikkatliyseniz dünya üzerinde cihat sebebiyle kim kafirdir, kim mürtettir, kim İslam'a karşıdır, kim Amerikancıdır, Amerika'ya destek veriyor, kim işte kafirlerden korkuyor, kim korkmuyor, bunlar hepsi ortaya çıkıyor. Münafık olanlar ortaya çıkıyor, Müslüman sadık olanlar ortaya çıkıyor. Safları subhanallah acayip bir şekilde belli ettiriyor. Mesela İran, Hizbullah daha düne kadar Suriye özellikle cihadı başlayana kadar kimse neredeyse tanımıyordu. Tabi bazı basiretli olanlar görüyorlardı. O da işte özellikle Afgan cihadında Şiaları tanıyan tanımıştı tabi. Yemen'de tanıyan tanıyordu ama özellikle Suriye cihadı kadar fazla tanınmıyordu. Suriye cihadı başladıktan sonra Şiaların gerçek suretleri ortaya çıktı. İran'ın ne kadar aslında ehli sünnete, Müslümanlara karşı ne kadar kindar olduklarını, aslında hedeflerinin tamamıyla Şialığı hakim kılmaya çalıştıklarını, Sünnilere zerre kadar tahammüllerinin olmadığını, aslında Sünnileri tekfir ettiklerini, Yahudi ve Hristiyanlardan daha beter gördüklerini ortaya dökmüş oldular. Bu Hizbullah denen örgütün aslında Hizb-ü Şeytan, bu büyük isme de layık değildir. Şeytanın hizbidir bunlar. Ne kadar sahtekar bir hizip olduğunu, aslında İsrail'e karşı savaşının tamamıyla bir söylem olduğunu, bir oyun olduğunu, İşte kuruluş amacının tamamıyla Şialığı hakim kılması ve Sünnilere bir bastırma olduğunu ve şu anda Beşer Esad gibi Allah tanımayan, haşa kendisini ilahlaştırmış olan, din tanımayan, namaz tanımayan, abdest tanımayan kişilere destek vermesiyle kendi suretini, kendi hakikatını ne yapmıştır? Ortaya dökmüştür. Bütün bunlar tabii cihat ile ortaya çıktı. Cihat olmamış olsaydı belki şimdiye kadar yine ümmet aldanacaktı bunlara. Niceleri aldandılar. Özellikle Hizbullah cemaati ve onlardan etkilenenler, Türkiye'dekiler, Hizbullah'a yani mensup olanlar çok etkilendiler. Halen de daha halen etkilenen var. Halen daha onlara işte bazı bahaneler uyduranlar var. Yok onların kastı şudur, işte şu, yani her sefer bir sebep bulmaya çalışıyorlar. Kör olan Allah-u Teala basiret vermemişse kördür, göremiyor hakikati. Ama cihad ile aslında Şiaların gerçek sureti de ortaya çıkmış oldu. Cihad ile de göründü ki Şialar hiçbir zaman kafirlere karşı tarih boyunca savaşmamışlardır. Bir tane savaş söyleyin, yani Yahudilere, Hristiyanlara karşı Şiaların vermiş oldukları bir savaş. Neredeyse yok, yani sayamazsınız. Bütün savaşları kafirlerle beraber olup Müslümanlara arkadan vurmak, ihanet etmek. Taliban'ın yıkılmasında Şiaların çok büyük etkisi vardır. Bunu birçok kimse bilmiyor. Taliban'ın yıkılmasında kendileri itiraf ediyorlar. Bir ara Ahmet Necati neydi ismi? Ahmet Necat. Kendisi bunu çok açık bir şekilde itiraf etti. Taliban'ın yıkılmasında Amerika'ya olan destekte bizim payımız, çok büyük payımız vardır. Bunu açık bir şekilde söyledi. Pakistan'daki Şiaların çok güçlenmesi ve Sünnileri bastırmasında Şiaların çok büyük etkisi var. Yemen'de işte mücahitlere en büyük darbe Şialardan geldi, Husilerden geldi. Yoksa neredeyse takriben düşmüştü Yemen. Allah'ın izniyle Müslümanların elindeydi. Irak kezalikine böyle. Şialar olmamış olsaydı Amerika hezimete uğradı. Zaten Saddam düştü, Amerika, NATO düştüler. Hezimete uğradılar ama Şialar ne oldu? Bastırdılar. Ve genelde onların elinde, yani birçok mıntıka onların elinde. Suriye'deki durum da böyledir. Lübnan'daki bu eskiden bu Hizbullah'ın, Hizbu Şeytan'ın ismi Hizbul Emel idi. Hizbul Emel. Emel örgütü çok büyük katliamlar yapmış, Müslümanlara çok çektirmiş, çok kötü bir sureti vardı. Onu daha sonra İran inkılabından sonra ismini değiştirdiler. Çünkü o kötü suret ile devam edemezdi. Ona güzel bir isim buldular. Allah'ın Hizmi, Allah'ın Partisi, Allah'ın Cemaati diye Hizbullah ismini taktılar. Sırf o pis olan çehresini güzelleştirmek için. Ama bu cihat ile de ortaya çıktı, yani göründü. Bütün dünya üzerinde daha önce de bu Tatarların İslam diyarlarına girmesi ve İslam hilafetini yıkmaları Şiaların desteğiyle olmuştu. İbnül Alkami o zamanın Abbasi halifesinin veziriydi ve Şii bir adamdı. Gizli bir şekilde Tatarlara, o zaman tabi Allah tanımayan o kimselere mektuplar gönderiyor. Müslümanların zayıf olan yönlerini onlara bildiriyordu, ajanlık yapıyordu. Ve İslam ordusunu da dağıtmaya başlamıştı. Çok büyük ihanetler yapmıştı. Hümeyni tabi bunu övüyor kitabında. El-Hukumen İslamiye kitabında övüyor. O İbnül Alkami diyor. İşte Allah ona rahmet etsin. O büyük zat haşa. O şekilde methediyor Hümeyni. Onun diyor İslam'a ve Müslümanlara takdim ettiği hizmet çok büyük bir hizmettir. Bunu birçok Müslüman takdim edememiştir diyor. Böyle büyük bir hizmet takdim ettiğini Hümeyni söylüyor. İbnül Alkami Şii'ydi ve düşünün Abbasi devletinin yıkılmasında çok büyük etkisi vardır. Haçlıların işte İslam alemine saldırıları ve Şam topraklarında Filistin, Lübnan, işte Ürdün taraflarında, yani orada büyük Müslüman katliamın yapılmasında Şiaların çok büyük etkisi vardır. Desteği olmuştur. Zamanda Haçlara yine destekleri olmuş. Yani tarih kendisini yeniliyor, şu anda da aynıdır. Bunlar da neyle ortaya çıkıyor kardeşler? İmtihan ile, iptila ile. Şeytanı şeytan yapan imtihanıydı. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yarattı. Secde et deyince bütün meleklere, şeytan da onların arasında, orada ağrın gelince nefsine dedi ki hayır. bu işte yokum, ben secde etmem. Baş kaldırdı. Kendi var içindeki var olan kibrini, pisliğini ne yapmış oldu? Ortaya döktü, Allah'ın lanetine yani maruz kaldı. Evet, demek ki insanın nefislerini ortaya çıkaran nedir? İmtihandır. Bu emaneti taşımak için, zorluklara katlanmak için zor süreçten Müslümanların geçirilmesi lazım. Çünkü bu din ağırdır, bu dinin teklifleri vardır. Bunda tahammül edebilmesi için önce bir tecrübeden geçmesi lazım. Bu da iptiladır. Evet. Bu davetin, bu davanın ne kadar büyük bir dava olduğunu da yine imtihanlarla kişi anlıyor. Ne kadar çok bedel ödüyorsa bu dinin ne kadar büyük bir din olduğunu da o şekilde anlamış oluyor. Çünkü bunun bedeli çok büyüktür. Bugün İslam için binlerce, milyonlarca şehit verdi ümmet, değil mi? Ta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana ve kıyamete kadar Allah'ın izniyle milyonlarca daha şehit verilecek. Daha çok fedakarlıklar yapılacak Allah'ın izniyle. Niçin? Çünkü bu din gerçek bir dindir, üstün bir dindir. Her türlü güzel şeyi takdim etmeye layıktır. Evet, bu imtihanlar, bu sıkıntılar tabi İslam'ın daha fazla yayılmasına sebebiyet verir. Müslümanlara bastırdıkça İslam'ın ismi de bu kadar daha fazla yayılıyor. Çünkü insanlar bakıyorlar ki işkence gören, hep sıkıntılar çeken insanlar var. Niçin çekiyorlar? Müslüman oldukları için. Nedir peki bu din? Niçin peki sarılıyorlar? Niçin ölüme katlanıyorlar? Adam seve seve işte istişhat yapıyor. İdam ediyorlar, dininden dönmüyor. Ateşe atıyorlar, dininden dönmüyor. Açlığa maruz kalıyor, dininden dönmüyor. İnsanlar merak ediyor. Bunun sebebiyle İslam'a girenler oluyor. Tabii güçlü şahsiyetler etkileniyorlar, İslam'a giriyorlar. Bakıyor ki çok metin insanlar var, bu davada, bu dinde sebat gösteriyorlar, etkileniyor. Bunu gören yapısı kuvvetli olan kimseler, vicdanlı, temiz yapılı bir kimse diyor ki demek ki davası gerçekten doğru bir dava ki bu kadar şey takdim ediyor, onların İslam'a girmesine yine bu imtihan, bu belalar sebep oluyor. Ve artı son olarak Allah'ın yanında kişinin dereceleri de yükselmiş oluyor. Belalardan geçtikçe ve sabrettikçe o kadar Allah'ın katında derecesi yükseliyor. Bu belalara düçar olup da ne kadar taviz verirse dininden, isyan ederse de o kadar Allah katında derecesi düşer. Allah korusun. Ve bir diken dahi batsa, Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi müminin ayağına bir diken dahi batsa onun günahlarının kefaretidir diyor. Günahların silinmesine sebep olur. Yani ne kadar çok meşakkat çekerse Müslüman, sıkıntı çekerse bu din uğruna ve öbür türlü de yani Allah-u Teala imtihan etse, din sebebi olmasa dahi ve sabrederse, Allah'ın kaderine razı olursa o oranda da onun günahları silinir, temizlenir, pak, tertemiz bir mümin haline gelir. Bu kadarla inşallah iktifa edeyim. Gelecek dersimde Resulullah Efendimiz'e ve sahabeye ne gibi eziyetler yaptılar inşallah bu konuya geleceğim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.